Ayrım 23, Şeytanın Müridi, Glenn Mead, Sayfa 270, 58. Kısım. Havalara uçuyordum, Gamal'ın kopyasını öldürmüştüm ama feneri Laval'a tuttuğumda sevincimden eser kalmadı. Laval'ın boğazından kan akıyordu, gömleği ve ceketi kırmızıya boyanmıştı, dedektif hala sağdı. Dudaklarının arasından hırıltılı bir ses çıktı. Elimi çabuk tutmazsam adamın kan kaybından öleceğini biliyordum. Boynumdan fularımı çıkarıp kanamayı durdurmak için boğazına bastırdım. ''Beni duyabiliyor musun Laval?'' Göz kapakları kıpırdadı ve zor duyulan bir sesle yanıt verdi. Tam o anda arkamdan bir ses duydum sanki. Silahı kaptığım gibi arkama döndüm. El fenerinin ışığı katilin bedenini aydınlattı. Hareketsizdi. Gerçekten de ölü mü? Kalbim sıkıştı ama karanlık ve kapalı yer korkumdan şimdilik eser kalmamıştı. Katilin yüzünü görmek istiyordum. Beni ve Laval'ı öldürmek isteyenin kim olduğunu görmek istiyordum. Fransızın sağ elini alıp fuların üzerine sıkıca bastırdım. ''Boynuna bastır, kanamayı keser, beni anlıyor musun?'' Laval'ın gözleri kapandı ama elini boğazına bastırıyordu. Katilin bedenine biraz daha yaklaştım. Yaklaşırken elimdeki el feneri karanlığın içinde dans etti. Işığı sabit hale gelene kadar maskeli adamın suratına tuttum. Maskeden adamın sadece gözleri görünüyordu. Boğazımda bir ekşime hissettim. Sol gözünün üzerinde merminin çıktığı deliğin izi vardı ve sol çenesinin üzerindeki parçalanmış etten ve kemiklerin arasından kan akıyordu. Burası da sıktığım mermilerden birinin yünlü maskeden girdiği yerdi. Ansızın katilin sağ eli hafif bir spazmla titredi. Kalbim yerinden fırlayacak gibi oldu. Silahımı katile tuttum ve dudaklarının arasından sönen balon gibi çıkan bir hava sesi duydum ve göğsü indi. Eli düştü ve orada bükülmüş bir pençe gibi hareketsiz kaldı. Tünellerden birinden ayak sesleri yankılanmaya başladı. Arkamı döndüğümde Delon ortaya çıktı. Josh da onun arkasında silahlı üç jandarmanın arasındaydı. Ben hala şoktaydım ama artık bildiğim bir şey varsa o da Josh'un yanımda olması ve kolunun omzunda olmasıydı. Merak etme, buradayım. Öldürdüm onu Josh, öldürdüm onu dedim boğuk bir sesle. Ama gözlerim Laval'a kayınca gerçeklerle yüz yüze geldim. Hemen bir ambulans ve sağlık ekibi lazım, Laval'ın kanaması çok kötü. Delon hemen Laval'ın yardımına koştu ve nabzını yokladı. Jandarmalardan biri telsizinden bir şeyler söyledi ve birkaç dakika içerisinde başka bir tünelden üniformalı başka bir jandarma yanında iki sağlık görevlisiyle birlikte çıka geldi. Sağlık görevlileri hemen Laval'ın başına çöktüler. Sonunda Delon yanıma geldi ve bir elini omzuma koydu.
''İyi misiniz Madame Moran?''
''İyi sayılırım. Ben Laval'dan endişeleniyorum. Yaşayacak mı?'' Delon'un yüzünde endişeli bir ifade vardı. Laval'a doğru baktı. Sağlık görevlileri çabucak Laval'ı sedyeye koydular ve götürdüler. İki jandarma da ellerinde fenerlerle sağlık görevlilerinin peşinden gittiler. Elimden sadece dua etmek geliyor. O benim en iyi dedektiflerimden biriydi. Ne oldu burada? Olanları Delon'a anlattım. Karanlıkta yerde serilmiş yatan maskeli bedene bakarken Delon'un aldığında boncuk boncuk terlerin biriktiğini gördüm. Silahını beline takmamıştı henüz, şuna bir bakalım. Josh'la birlikte Delon'u takip ettik. Müfettiş fenerini katilin kafasına tuttu ve kanlı kar maskesini sıyırarak çıkarmaya başladı. Beklentimin ne olması gerektiğini bilmiyordum ama mantık dışı bir düşünceye kapılıverdim. Yoksa Gamal'ın yüzünü mü göreceğim? Delon maskeyi çıkardı. Katilin yüzünün sol tarafı benim attığım mermilerle paramparça olmuştu. Onun da aynı Gamal gibi siyah saçları vardı. Akdenizlilere özgü buğday tenliydi ama benzerliklerinin bittiği yer de burasıydı. Ölü adam Gamal'dan daha yaşlıydı, daha iri yapılıydı ve omuzları daha genişti. Ayrıca her iki kolunda bacaklarını ayırmış kaba saba kadın dövmeleri vardı. İlginç dedi Delon katilin yüzünü incelerken. Bu adamı tanıyor musunuz diye sordu Josh. Delon başını salladı.
Evet tanıyorum.
Kimdi diye sordum. Delon'un bakışları acımasızlaştı, başını katakomplara doğru çevirdi. İnsanda dehşet uyandıran çürüyen kemik görüntüsüne artık dayanamıyormuş gibiydi. Silahını beline taktı.
Gelin biraz temiz hava alsak iyi olacak.
59. kısım. 5 dakika sonra taş basamaklardan serin Paris güneşine çıktık. Bir ambulansın hızla uzaklaştığını gördüm. Büyük olasılıkla lavalı taşıyordu. Delon durdu, siren sesleri yankılanan ambulansın uzaklaşmasını izledi. Lavalın silahının hala elimde olduğunu fark ettim. Şarjörü çıkardım, emniyetinin kapalı olup olmadığına baktım ve silahı müfettişe iade ettim. Peki şimdi ne olacak? Delon tabancayı ve şarjörünü cebine attı. Doğal olarak olayla ilgili resmi bir soruşturma olacak. Bu soruşturma Fransa'dan ayrılma özgürlüğünüzün önünde bir engel oluşturmasa da yapılması gerekiyor, anladınız mı? Tabii ki. Laval evli bir adam, 3 çocuğu var. Eğer ölürse çok kötü olur. Şansımıza siz saldırganı vurabildiniz. Delon cebinden bir paket Goluvaz çıkardı ve Josh'a ve bana ikram etti sigara. İkimiz de kafamızı sallayarak içmediğimizi belirttik. ''Vurduğum adam kimdi?'' diye sordum. Delon sigarasını ucuz plastik bir çakmakla yaktı ve dumanını üfledi. İçini çekti ve caddenin karşı tarafındaki bankı kafasıyla işaret etti. ''Şuraya oturalım.'' 10 adım yürüyerek caddenin karşısına geçip banka oturduk. Yan tarafımızdaki bankta bir grup şarapçı oturmuş, aralarında sohbet edip esrarlarını sarıyorlardı, yanlarında polislerin olduğunu fark etmeden. Delon Galuaz'dan bir nefes çekti. Adı Pierre Jube. Kaçak bir katildir. 1 yıl önce 2 kadının vahşice tecavüze uğrayıp öldürülmelerinden suçlu bulunup müebbet hapse mahkum olmuştu. 1 ay kadar sonra da Paris'in dışındaki çok iyi korunan bir cezaevinden kaçmayı başarabilmişti. Bütün polis alarma geçti ve büyük bir arama operasyonu başlatıldı. Ama Jupe bulunamadı. Şimdi onun yer altında saklanmış olduğunu anladım. Acımasız bir katilin işini bitirmekle bize büyük bir iyilikte bulundunuz. Peki ama neden Konstantin Gamal tarzı cinayet işlemiş olabilir? Delon omuz silkti. Cinayeti onun işlediğinden gerçekten de emin miyiz? Size söylediğim gibi polis tarafından aranan sabıkalılar bazen Paris kanalizasyonlarında saklanırlar. Zannederim dün katili yer altında arama çalışmamız sırasında ona çok yaklaştık ve belki de Jupe kendi güvenliği için bir şekilde katakomplara girdi. Belki de bunu kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak görmüş olabilir. Onun şansı yokmuş ama bizim varmış. Jupe'nin kanalizasyondaki çifte cinayeti işlemiş olduğu düşüncesinde değil misiniz diye sordum. Delon düşündü. Adli tıp soruşturmasının sonucunu beklemeden bu sorunun cevabını vermek çok zor. Ama bazı şüphelerim var. Jupe kurbanlarını dün öldürülen 2 Amerikalının öldürülme tarzıyla öldürmezdi. Peki ben de FBI'ın neden 2 ajanını bu kadar çabuk bir şekilde Paris'e gönderdiğini sorabilir miyim? Galiba ikiniz de bu vakayla özel olarak ilgileniyorsunuz. Josh, biz Gamal'ın kopyasının faaliyette olduğunu düşünüyoruz. Geçen hafta Amerika'da 2 kişiyi öldürdü dedi. Delon kaşlarını çatarak yüzümüze baktı. Anladım, meraktan yani. Bizim vakamız ile sizinki arasında bir ilinti var mı öğrenmek istedik. Varmış gibi görünüyor. Haçın konumu akla aynı katili getiriyor. Delon ayağa kalktı ve sigarasını ayakkabısıyla ezdi. Yani ortaya çıkacak ve katil maalesef hala kaçak. Ancak sorumlusu her kimse, onu yakalamak için elimizdeki tüm imkanları kullanacağımıza sizi temin ederim. FBI ile işbirliği içinde olacağımızdan emin olabilirsiniz. Serin bir rüzgar esmeye başladı, yakamı kaldırdım. Delon iyimser görünse de katilin bulunacağından pek emin değildi. ''Kanalizasyonlardaki cinayet mahallini görmek istiyorum.'' dedim Delon'a. ''Bütün bu olanlardan sonra oraya gidebilecek gücünün olduğundan emin misin?'' diye sordu Josh. ''Evet, ben iyiyim. Tabii sizin için bir sakıncası yoksa müfettiş.'' Delon başını salladı. ''Tabii ki, çok uzakta değil. Yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta. Oraya hemen gidebiliriz.'' Josh'la birlikte Delon'un Renault'suna bindik ve birkaç dakika sonra kendimizi heybetli, eski taş binalarla çevrili bir ticari bölgede Arnavut kaldırımı döşeli bir sokakta bulduk. Sokağın ortalarında bir yerde 2 jandarma kordonla çevrilmiş olay yerinde nöbet tutuyorlardı. Biz arabadan inerken jandarmalar bizi selamladılar.
Delon, işin kötü tarafı bu bölgede genellikle ofisler var. Akşamları boş bir bölge. Bu yüzden soru sorabileceğimiz bir tanık bulabilme şansımız olmadı. Cesetler biraz ileride bulundu dedi. Müfettiş kaldırımlardaki ağır madeni bir ızgarayı işaret etti. El fenerini hala elinde tutuyordu. Bana ve Josh'a da birer el feneri verip jandarmalarla konuşmaya gitti. Jandarmalar ızgarayı kaldırdılar. Ortaya aşağıya uzanan taş basamaklar çıktı. Delon, burası kanalizasyonlara bakım onarım girişlerinden biri. Mühendislere göre ızgaranın kilit mekanizması çok basitmiş. Fazla zorlanmadan açılabilirmiş dedi. Delon'un peşinden merdivenlerden aşağıya karanlığa doğru indik. İçerisi kanalizasyon ve biraz da benzin kokusuyla doluydu. Sokağın altındaki devasa kanalizasyon tünelinin içindeydik. Tünelin her iki tarafında da eski zamanlardan kalma taştan yürüyüş yolları vardı. Lağımdan pis bir nehir ortadaki oluktan hızla akıyordu. El fenerimi tuttuğumda sümüksü kahverengi duvarlar ve rutubetten parıldayan bombeli bir tavan çıktı karşıma. Yukarıya uzanan taş basamaklardan sadece birkaç adım uzaklıktaydık ve göğün maviliğini bulunduğum yerden görebiliyordum. Zaten klostrofobimi yatıştırmamı da gökyüzünü görüyor olmam sağlıyordu. Biz sol taraftaki yürüyüş yolu üzerindeydik. Josh birkaç adım arkamda durmuş, iğrenç kokuyu maskelemek için ağzına burnuna kağıt mendil tutarken ben de bulunduğumuz yeri inceledim. Ancak görülebilecek fazla bir şey yoktu. Cesetlerin yakılmış olduğu noktada beton ağırlıkların üzerine taşınabilir metal borular dikilmiş, bunların çevresi de olay yeri şeritleriyle kordon altına alınmıştı. Tebeşir de daire içine alınmış betonun üzerindeki kararmış alan katilin ateş yaktığı yerdi. Kararmış beton zeminin bir kısmı koyulaşmış katran gibi görünüyordu. El fenerimi o koku yayan karanlığa doğru tuttum. Delon bize büyük daire içindeki tebeşirle çizilmiş küçük daireleri gösterdi. Bu küçük daireler kurbanların baltayla parçalandıktan sonra ayrılan kemiklerinin yerlerini gösteriyordu. Bu olay yerinin görüntüsü benim tanıklık ettiğim Gamal'ın cinayet mahalleri görüntüsünün aynısı olsa da tüylerimi diken diken etmeye yetiyordu. 5 dakika kadar sessiz sedasız bir denetimden sonra Delon o korkunç kokuya dayanamayacak gibi oldu ve yeteri kadar baktınız mı diye sordu.
Bence baktık. Ya sen Josh?
Josh başını salladı ve kağıt mendili ağzından çekti. Bence de. Şimdi sizi otelinize götürmem gerekiyor Non dedi Delon. Kanalizasyona uzun uzun baktım ve benzeri sorularla kendi kendime eziyet edip durdum. Burada öldürülenler kimlerdi ve neden öldürülmüşlerdi? Tepemden Paris'in trafiği sıkışık ışlak caddelerinin sesleri hafif hafif geliyordu. Katilimiz 6 milyon canın yaşadığı bir şehirde hala elini kolunu sallayarak dolaşıyordu. Her nedense bizimle oynadığını ve bu oyunun da şeytani bir planının parçası olduğunu söyleyen tuhaf bir duygu vardı içimde. Josh elimi tuttu, beni düşlerimden çekip aldı ve burnunu buruşturdu. Zannederim müfettiş bizim otele gitmemiz konusunda haklı Kate. Burasını ziyaret ettikten sonra iyi bir duş alsak güzel olur diye düşündüm. 60. Kısım. Mürit yatağa oturdu. Kadının soyunmasını seyretti. Loş bir ışıkla aydınlatılmış oda temizdi. Yatak örtüleri yeni serilmişti ve havada lavanta kokusu vardı. Kadın gayet çekiciydi. Kadını giysisini çıkarırken dikkatle incelemişti. Kadın onun önünde külot ve sütyenle kalmıştı. Adam Fransızca gerisini de çıkar dedi. Kadın adama gülümsedi ve sütyeninin kopçasını açtı. İri memeleri iştah açıcıydı. Tam da istediği gibiydi. Her şeyi çıkar emrini verdi. Nefes alıp verişi sıklaşmıştı. Kadınların soyunmasına bayılırdı. Kadının incecik külotunu yavaş yavaş çıkarıp ayağıyla hem külotu hem de sütyeni yatağın üzerine atmasını zevk dolu bakışlarla seyretti.
Kafanızda tam olarak nasıl bir oyun var Monsieur?
Mürit sırt çantasını yerden aldı ve içindeki eşyaları yavaş yavaş çıkardı. Sarı renkte bir peruk, pastel kremi gece elbisesi, klinik marka No 31 pembe style bir dudak ruju, siyah dantelli bir külot ile sahte altından zincir. Bunların hepsi Kate Mora'nın yazlık evinde gördüğü eşyaların aynısıydı. Aynı olmayan tek şey peruktu. Öteki şeyler ise hala adamın sırt çantasının içindeydi. Kadın eşyaları inceledi ve gülümsedi. Sanki senaryoyu biliyormuş gibiydi. Bu herif de öteki Johnlar gibiydi. Bunların tek derdi bir zamanlar sulandıkları komşu karısına ya da beceremedikleri bir kadına benzeyen birini bulmaktı. Moron herif, kim bilir kime benzeteceksin beni? Kız adamın yatağa serdiği eşyalara bakarak kafasını salladı ve eşyaların arasında duran peruğu aldı. Bütün bunları giymemi mi istiyorsun?
Evet. Mürit sırt çantasını kapadı. Çantada kalan eşyalar büyük final içindi. Kızın kırıta kırıta gece elbisesini sonra da külotu giyip zinciri takmasını seyretti.
Aynanın karşısına geçti, peruğu kafasına taktı ve pembe ruju dudağına sürdü. Ellerini kalçalarının üzerine koydu, ileriye doğru uzandı, memelerini gösterdi.
''Şimdi beni sikmek istiyor musun Sherry?''
Kaltak karının işini iyi bildiğinden hiç şüphe yoktu. Mükemmeldi. Loş ışık altında ve birazcık da hayal gücüyle aynı Kate Moore'una benzeyebilirdi.
''Evet, gel buraya.'' emrini verdi adam boğuk bir sesle.
Kız kıvırttı. Parmaklarını adamın saçlarında dolaştırdı ve adamın gözünün içine gözlerini dikti.
''Sen en iyisi beni bir güzel sik Sherry.''
''Merak etme, merak etme, sikerim.'' dedi söz vererek. ''Ama birazcık sert olmak istiyorum.''
''Bana bak, ben acayipliklerden, ağır şeylerden hoşlanmam, tamam mı?''
Bir anda adam değişiverdi. Öfke adamdan yanardağ patlaması gibi boşaldı. Kadının kollarını yakaladı, kadını ters çevirdi ve acımasızca arkadan girdi. Kadının saçlarını kavradı. Kadın biraz korkmuş gibiydi ama fazla şikayet etmedi. Kızın sert sekse alışkın olduğu çok belliydi. 5 dakika kadar sürdü, boşaldıktan sonra sırt üstü yatağa uzandı.
''Güzel miydi?'' diye sordu kız adama dönmüş saçlarını toplarken.
''Tabii.''
''Kaltağın hiç de umurunda değil.'' diye düşündü adam. ''Karı sadece sohbet ediyordu.'' Adam kafasını salladı.
''Sen 1 saat dedim, benim de canım bir kere daha yapmak istiyor.''
Kadın omzunu silkti, hafifçe içini çekti. Sonra dönüp adamın suratına ''Yetmedi mi?'' dercesine baktı. ''Nasıl istersen.''
''İyi, sana yine arkadan geçirmek istiyorum.'' emrini verdi mürit.
Kadın eğildiğinde adam çabucak sırt çantasına uzandı ve içinden incecik 8 santimlik bir deri altı iğnesi çıkardı. İğneyi kızın sağ kalçasına daldırdı, sonra kızın kafasının arkasına sert bir darbe indirdi. Kız sersemleyerek yatağa düştü. Kız acıdan inliyordu, darbeyle felç olmuştu. Kaşla göz arasında adam ağız tıkacı ile ipi aldı. Kızın bilinci hala yerindeydi. Tam çığlık atacakken adam kıza tekrar vurdu. Kızın kafası bir tarafa düştü ve bedeni hareketsiz kaldı. 1 dakika sonra kızı sıkıca bağladı, ağzına tıkacı soktu ve kalın bir iple kızın elleriyle kollarını sıkıca bağladı. Adam kızı tokatlayarak ayılttı. Bu sefer bilinçli olarak daha küçük bir doz kullandı. Kızı öldürürken kızın gözlerinin beyazlarını da görmek istiyordu. Çünkü aynı şeyi Kate Moore'una da yapacaktı. Kız aldığı ilaçtan dolayı sersemlese de karşısındaki adama sanki o mülayim, saf bakışlı müşterisinin bir anda vahşi bir canavara dönüşmesine inanmak istemiyormuş gibi korku dolu gözlerle bakıyordu. İşte adam en çok bunu seviyor. Kurbanlarının korkuyla felç olmalarına bayılıyordu. Kurbanlarının gözlerindeki yalvaran bakışlar kendini bir tanrı gibi hissetmesini sağlıyordu. Sırıttı.
''Hani hoşlanacağımı söylemiştin ya, çok haklıymışsın Sherry. İşte zaten eğlence de burada başlıyor.''
Çıplak bir panik kadının yüzüne yayıldı ve tıkaca rağmen çığlık atmaya çalıştı. Kızın yüzünün kıpkırmızı kesilmesi adamın öfkesini kabartmıştı. Kızın damarları patlayacak gibiydi ama ne yaparsa yapsın bir işe yaramazdı. Yardım isteyen haykırışlarını duyuramazdı. Mürit sırt çantasından kasap bıçağı takımını çıkardı. Mürit öğleden önce Air France Hava Yolları'nın Zafer Takı'ndan kalkan servis otobüsüyle Charles de Gaulle Havaalanı'na doğru yola çıkmıştı. Güçlü olduğunu hissediyordu. Sanki yeniden doğmuş gibiydi. Yeniden başka bir görünüme bürünmüş, temiz temiz giyinmişti. Saçına kırlaşmış bir renk vermişti ve briyantinle arkaya yatırmıştı. Gözlerinde deniz mavisi kontak lensler vardı. Çok şık, keten yazlık takım elbise giyiyordu ve deriden pahalı bir bavul taşıyordu. Rue Boulard sokağına cinsel bir ilişki amacıyla giren, sırt çantalı birine onu benzeten çıkmazdı. Otobüs Charles de Gaulle dış hatlar kalkış terminaline yanaştığında diğer yolcularla birlikte otobüsten indi ve yoldan karşıya geçerek terminale girdi. Air France'ın rezervasyon masasına ulaştı ve oldukça güzel, koyu kırmızı bir ruj sürmüş, Fas asıllı genç bir kadın ona kahverengi gözleriyle kocaman gülümsedi. "Monsieur, uçuş için check-in yaptırmak istiyorum. Business class biletim var." Kadın kaşlarını çattı. "Uçuşunuz nereye monsieur?"
"İstanbul'a."
23. ayrımın sonu. Sayfa 281.